Ayrım 38, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 316. Atilla, biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun? Sedat Peker'in videosunun yayınlanmasından birkaç saat sonra kardeşi Atilla Peker, Muğla Fethiye'de gözaltına alındı. Bunun üzerine Sedat Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, devletin kutsallığına inanmış olan şahsım tarafından bunu söylemek çok acı. Ancak namusu maaşı kadar olan bazı bürokratlar, Korkut Eken de Mehmet Ağar'ı neden gözaltına almıyorsunuz, sadece benim kardeşimi alıyorsunuz diye yazdı. Aracında ruhsatsız bir tabanca ve iki şarjör mermi ile geçirilen Atilla Peker, iki gün sonra yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Atilla Peker serbest kalmasının hemen ardından Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin bildiklerini anlatmak istediğini belirterek savcılığa dilekçe verdi. Peker İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 25 Mayıs 2021 tarihli dilekçesinde eski MİT'çi Korkut Eken'in gazeteci Kutlu Adalı'yı öldürmesi için kendisine teklifte bulunduğunu ve silah verdiğini söyledi. Kardeşi Sedat Peker'in 1996 yılı Mart ya da Nisan ayında kendisini arayarak Ankara Sheraton otele çağırdığını belirttiği dilekçesinde Atilla Peker, "İsteğine uyarak bulunduğu yere gittim. Orada Korkut Eken ile kendisinin bulunduğu ortamda Kıbrıs'a Korkut Eken'le birlikte gitmem gerektiğini, polis ve askerlerimizi şehit eden terörist kişilerin bulunduğunu ve bu kişilerin öldürülmesi gerektiğini söylediler. Ertesi gün ben Korkut Eken ile TY'nin tarifeli uçağıyla Kıbrıs'a gitmek üzere kontrol yapılmadan uçağa doğru geçerken önce memurlara cebinden çıkardığı birkaç kimlik arasından seçerek Mustafa kimliğini gösterdi ve kendini kaydettirdi. Korkut Eken bana Jericho bir silah verdi ve ben belimde silah olmak suretiyle uçağa bindik dedi. Kıbrıs'ta Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na giderek Kurmay Albay Galip Mendi ve yardımcısı Yarbay Enver Tosun'la tanıştığını belirten Peker, bir odada Korkut Eken'in kendisine Uzi marka bir silah vererek nasıl kullanılacağını, susturucunun nasıl sökülüp takılacağını öğrettiğini anlattı. Ertesi akşam beyaz renkli Renault Toros marka araçla Kutlu Adalı'nın evinin çevresinde birkaç kere keşif yaptıklarını ancak her seferinde evin içinde kalabalık bir grubun olduğunu anlatan Peker, "Korkut komutan bana 3 kişi de olsa bunların hepsi PKK'lıdır. PKK'lı ile dost olan da PKK'lıdır. Hepsini öldürmende bir mahsur olmaz." dedi. Üçüncü gün bir piyade alay komutanının makamına gittik. Korkut Eken alay komutanından Kutlu Adalı'nın aracının güvendiği iki rütbeli tarafından durdurularak şahsın bize teslim edilmesinin sağlanmasını istedi. Bir iki saat sonra şahsın durdurulduğu haberi geldiğinde biz de hızlı adımlarla alay komutanlığı binasından çıktık. Şahsın yanında 15 yaşlarında bir çocuk vardı. Kişinin alayın içine sokulmuş olduğunu, etrafının da askerlerce sarılmış olduğunu görünce tekrar alay komutanının makamına geri döndük. Orada alay komutanını azarladı. "Ben sana böyle mi söyledim?" dedi. Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na geri döndük ve ertesi günde tekrar Türkiye'ye geri döndük iddiasında bulundu. Kendisinin bir yaralama olayı nedeniyle tutuklu bulunduğu sırada hastaneye götürülme bahanesiyle Paşa Kapısı cezaevinden çıkarılarak bir gardiyan ve askerin nezaretinde Korkut Eken'le buluşmak üzere Silivri'deki Klasis Otel'e götürüldüğünü belirten Peker, "Korkut komutanın olduğu odaya çıktım. Odada reis Sedat Peker ve birkaç kişinin olduğunu gördüm. Korkut Eken, astsubay ve uzman çavuşun alnından öperek Atilla'yı getirdiğiniz için teşekkür ederim," dedi. Bana hitaben gülerek, "Atilla, biz Kıbrıs işini hallettik biliyor musun?" dedi. Sonra sabaha doğru cezaevi sayımından önce cezaevine döndüm, dedi. Bir kez daha karanlık bir olayla adı gündeme gelen ve Kutlu Adalı cinayetini gerçekleştiren ekibin başında olduğu öne sürülen Korkut Eken ise yaptığı açıklamada Peker'in iddialarını yalanladı. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'le konuşan Eken, o dönemde Kor General Hasan Kundakçı'nın Mehmet Ağar'dan yardım istemesi üzerine her ihtimale karşı diyerek Atilla Peker'le Kıbrıs'a gittiğini söyledi. Kıbrıs'a özel harekat polislerine eğittiği dönemde giden Eke'nin yanına neden resmi görevleri değil de mafyadan bir ismi aldığı hakkında ise herhangi bir açıklama getiremedi. Kutlu Adalı cinayetiyle ilgisi olmadığını iddia eden Eken, o gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim, öldürülmesiyle de alakam yok dedi. Dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Kor General Hasan Kundakçı'nın, dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a, Kıbrıs'ta çok büyük PKK faaliyetleri var, teröristler burada cirit atıyor diyerek yardım talep ettiğini iddia eden Eken, ben de o dönemde emniyette özel harekat polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı doğru Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'le gittim. Ben çağırdım. PKK'nın oradaki faaliyetlerine yönelik 3-5 günlük bir inceleme yaptım. PKK'nın yaralılarını Kıbrıs'a götürdüğünü tespit ettik. Rum kesiminde tedavi edildikten sonra Yunanistan'da bulunan Lavrion kampına teröristler sevk ediliyordu. Bunları ben raporladım ve kolordu komutanı Hasan Kundakçı Paşa'ma verdim. Gitmişken Galip Mendi'yi de ziyaret ettim ve Lefke'ye gittiğim zaman otomobil verdi dedi. Ben Sedat Peker'e ne yaptımsa aşırı bir düşmanlığı oluşmuş. Atilla Peker'in buna alet olmaması lazım diyen Eken, gazeteci olduğu belirtilen Kutlu Adalı'yı tanımıyorum ki hakkında bir kelime konuşayım. Olayın araştırılması için suç duyurusunda bulunacağım. Siyasiler birbirlerine sahip çıkıyor. Bizi kim kollayacak? Sahip çıkan yok. Kutlu Adalı olayının faillerini bilenler benim de bir ilgim olmadığını biliyorlardır. Bir kişi yok mu yani Korkut Eke'nin bir bilgisi yoktur diyecek adam diye konuştu. Süleyman Soylu'nun kendisiyle ilgili Korkut Eke'ni ben sevmem, karanlık bir tiptir dediğini anımsatan Eken, konuşuyor ama beni hiç tanımaz. Şimdi yolda bir polis araması olsa bana nasıl davranacaklar? Karanlık tipim. İçişleri Bakanı öyle söylemiş çünkü. Polis özel harekat timlerinin kuruluşuna bakmış mı? Kimler ne kadar emek vermiş, kimler ne kadar çalışmış biliyor mu dedi. Emekli Orgeneral Galip Mendi ise Eke'nin Atilla Peker ile ziyaretine geldiğini doğrulayarak Adalı cinayetiyle ilgisi olmadığını savundu. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok diyen Mendi, 1994-1996 yılları arasında Sivil Savunma Daire Başkanlığında görev yaptım. 1996'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'na tayinim çıktı. Tayinimden hemen önce gazeteci Kutlu Adalı öldürüldü. Kıbrıs'taki bir grup Sivil Savunma Daire Başkanlığı'nı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın devamı gibi görüyordu. Olaydan sonra da sanki bununla bağlantılı gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu olayın bizimle uzaktan yakından bir ilgisi yok, açıklamasını yaptı. Korkut Eke'nin kendisini ziyaretini de doğrulayan Mendi, yanında da Atilla Peker isimli kişi vardı ama o gün adını bilmiyordum. Korkut Eke'nin yanında bond şanta vardı ama içinde ne vardı bilemiyorum. Korkut Eken PKK ile ilgili istihbarat çalışması yapılacağını söyledi. Biz de kendisine Toros aracı tahsis ettik dedi. Sivil Savunma Daire Başkanlığı'na silahlı bir gücü yoktu diyen Mendi, Barış Kuvvetleri Komutanlığı bir ihbar alıyor ve PKK'nın o çevreye silah gömdüğü bilgisine ulaşıyor. Orada arama yapılıyor. O aramada kullanılan beyaz Renault marka Toros araç Sivil Savunma Daire Başkanlığı tarafından tahsis edilmişti. O aramada bu aracın gözükmesinden dolayı da Kutlu Adalı, Aziz Barnabas Manastırı baskınında kullanılan aracın aynı araç olduğunu yazdı. İHAM tarafından ifadem alınmadığı iddia ediliyor. Bu doğru değil. 17 İHAM yargıcının karşısında tanık olarak dinlendim ifadelerini kullandı. Sedat Peker'in ifşası ve kardeşi Atilla Peker'in ifadeleri üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Haziran 2021'de soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında KKTC adli makamları ile ilgili yazışmalar da yapılarak Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili dosyaya dair tüm evrakların onaylı örneği istendi. Dosyanın faili meşhur olup olmadığı, failinin belirlendiyse yargılama yapılıp yapılmadığı gibi konular da dahil olmak üzere cinayete dair tüm dosya talep edildi. KKTC'de ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kurulması kararlaştırıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, polis genel müdürüne soruşturma başlatılması için talimat verdiğini açıkladı. KKTC Polis Genel Müdürlüğü de 5 Temmuz'da yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti makamlarından bilgi talebinde bulunulduğunu duyurdu. Devlet, uyuşturucu ticaretinin olağan şüphelisi. Peker'in sosyal medyadan dolaşıma soktuğu çeşitli iddialar içeren video kayıtlarıyla Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan kokain trafiği de tartışma konusu oldu. Türkiye eroin başta olmak üzere Avrupa'ya sevkiyatı yapılan uyuşturucunun kilit ülkelerinden birisi. Avrupa'ya yönelik sevkiyatta uyuşturucu çetelerinin en çok tercih ettiği yol Balkan rotası diye adlandırılan Afganistan, İran, Türkiye, Balkanlar güzergahı. Afganistan dışında dünyada yakalanan eroinin %60'ı bu rotada ele geçirilenlerden oluşuyor. Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde yılda 5 ton eroin yakalanırken Türkiye'de ele geçirilen eroinin miktarı 20 tondan fazla. Herhangi bir engelle karşılaşmadan geçirilen uyuşturucu miktarını ise kimse bilmiyor. Peker'in iddiaları ve sonrasında ard arda gerçekleşen operasyonlarda ele geçirilen miktarın büyüklüğü, Avrupa'ya uzanan eroin trafiğinin geçiş rotasındaki ülkelerden biri olan Türkiye'nin kokain ticaretinde de geçiş rotalarından biri haline geldiğini ortaya koyuyordu. Türkiye'de yakalanan kokainin yıllık ortalamasının 1,5 ton olduğu düşünülünce Peker'in de iddialarına konu olan ve geçen yıl Haziran ayında deniz yoluyla Türkiye'ye gönderilmek istenirken tek seferde ele geçirilen 4,9 ton kokain ve ardından İzmit, İstanbul ve Mersin'de yüklü miktarda kokain ele geçirilmesi neden konunun üzerine eğilmemiz gerektiğini anlatıyor. Dünyanın en büyük kokain üreticisi Kolombiya'dan kıtalar arası 11 bin kilometrelik mesafeyi gemilerle kat ettikten sonra Türkiye'de pazara sokulan kokainin piyasa değeri kilosu 25 bin dolar olan eroinin iki katı. Türkiye'de güvenlik birimlerinin ele geçirdiği kokain miktarının yıllık ortalaması ise 1,5 ton olduğu düşünülürse, Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderilmek istenirken ya da Türkiye sınırları içinde ele geçirilen tonlarca kokain hiç de küçümsenmeyecek bir miktarı ifade ediyor. Sedat Peker uyuşturucu ticareti ile ilgili iddialarını ilk kez 6 Mayıs 2021'de yayınladığı Mehmet Ağar ve Pelikancıların Gerçek Yüzü, Ödeşmek Adettendir başlıklı ikinci videosunda dile getirdi. 9 Haziran 2020'de Kolombiya'da Türkiye varışlı bir gemide yakalanan 4 ton 924 kilo kokainin alıcısının açıklanmamasına yüklenen Peker, geminin varış noktasının İzmir Limanı olduğunu belirterek uyuşturucu yüklü konteynerlerin alıcısının bir kimya firması olduğunu öne sürdü. Peker, Türkiye bu kokainleri teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimseye. Biz 4 ton bulgur getirsek bizi alır faturayı eksik yazdık diye gelir nezarete atarsınız. Uyuşturucunun geldiği adres belli. SEHEM'in başı Mehmet Ağar, eski bir milletvekili daha. Eski yardımcısı bunun. 2-3 tane de mafyatik tip iddiasında bulundu. Sedat Peker 9 Mayıs 2021'de yayınladığı Derin Devletçiler Pelikancılar Bir Tripoda Bir Kameraya Yenileceksiniz başlıklı 3. videosunda da Mehmet Ağar'ı uyuşturucu ticaretinin içine sokan bir başka iddia ortaya attı. Peker, Mübariz Mansimov'a aitken el değiştiren ve yönetim kurulunda Ağar'ın olduğu Bodrum Yalıkavak Marina'nın uyuşturucu ticareti için kullanıldığını öne sürdü. Oradaki yat limanının özelliği ne biliyor musunuz? Milyar dolar değerinin haricinde 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabileceği o bölgedeki tek liman diyen Peker, yani gemi büyüklüğünde yatlar, yani 4 ton 900 kilo kokainlerin getirilebileceği liman diyerek Mehmet Ağar'ın çöktüğünü iddia ettiği Bodrum Yalıkavak Marina'ya yanaşan dev yatlarla kokain kaçakçılığı yapıldığını da öne sürdü. Peker'in konuyla ilgili son ve en çok gürültü koparan iddiası ise eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın da Venezuela üzerinden yapılan kokain ticaretinde rolü olduğunu söylemesiydi. 23 Mayıs 2021'de yayımladığı Hayata Korkusuzca Bakanlar Ölümden de Korkmazlar başlıklı 7. videosunda Peker, "Şimdi kardeşlerim geldik esas konumuza. Kokainle ilgili gazeteciler böyle çok şey anlattılar ya, ben gerçeğini anlatayım." diyerek ABD'nin uyuşturucuyla mücadelesinin Kolombiya'da sıkılaşması üzerine kokain ticaretinin yeni güzergahının Venezuela olduğunu söyledi. Kolombiya'da üretilen kokainlerin kontrollerin gevşek olduğu sınır komşusu Venezuela'ya geçirilerek sevkiyatların buradan yapıldığını belirten Peker, Türkiye'ye gelen kokainlerin Orta Doğu pazarına dağıtıldığını öne sürdü. "Bize gelen kokainler diyorsunuz ya, bir kısmı iç piyasada, bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır, Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin avrolarda kilosu. Türkiye'de çok pahalı. Esas pahalı olan yer Orta Doğu. Suriye, Lazkiye limanı orası da kontrol altında değil." diyen Peker, Kolombiya'da 4.9 ton kokainin yakalanmasından sonra Erkam Yıldırım'ın yeni bir güzergah oluşturmak için Venezuela'ya gittiğini öne sürdü. "Bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti?" diye soran Peker, "Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım Bey, bu senenin başında bu mal yakalandıktan sonra Ocak ayında gitti, 4 gün kaldı. Şubat ayında gitti, 4 gün kaldı. Karakas Limanı var. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler Dominik üzerinde de çok yakalanmaya başlayacak. Yeni güzergah burası." dedi. Daha sonra Twitter hesabından söz konusu ara ülkeyi Dominik değil Panama olarak düzelten Peker, Yalıkavak Marina'ya gelen yatlara atıfla Türkiye'ye gelen kokainin uzun yolculuk yapma kapasitesi olan 30-35 metrelik yatlarla dağıtıldığını iddia etti. Kokain ticaretinde Suriye'nin liman kenti Lazkiye'nin de kullanıldığını yineleyen Peker, "Şimdi para trafiği nasıl oluyor?" dedikten sonra sözü Kıbrıslı kumarhaneci Halil Falyalı'ya getirdi. "Kıbrıslı Halil Falyalı, tüm para trafiği buradan dönüyor. Halil Falyalı denen şahıs 20 sene evvel hiçbir şeyi olmayan bir adam, Kıbrıs'ın sahibi." diyen Peker, "Biz övünüyoruz ya, Kıbrıs'a gittik, 50 tane FETÖ'cü aldık. Daha iyi 500 tane almamız lazım. Şu suç gruplarını aldık geldik. Evet, Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasa dışı bahis işleri ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Deya almak istiyor, o da alamıyor. Başka ülkelerde uyuşturucu sevkiyatından almak istiyor. Onlar da alamıyor." iddiasında bulundu. Kıbrıs'ı uyuşturucu ve kumarın merkezi haline getirmek için çok eski zamanlarda kurulan bir organizasyondan bahseden Peker, Erkam Yıldırım'ın Kıbrıs'a her gidişinde Halil Falyalı'nın otellerinde ve kazinolarında misafir edildiğini ve kaset şantajına maruz kaldığını öne sürdü. Peker, "Ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyorum." dedikten sonra, "Ancak ilk zamanlar Erkam Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvet şeydir, bu işe yönlendirilenler ve bu işin aparatı haline getirdiler. Türkiye'ye gelişi gidişi tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkam Yıldırım'ın direkt gemisiyle ilgili değil de başka gemiler koordinasyon ediyor?" iddiasında bulundu. Mehmet Ağar'ın kurulan organizasyonun ortasında yer aldığını söyleyen Peker, "Erkam Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkam Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konuyla ilgili dostluğuna bakın. Bir de diyorlar ki devleti zora sokmak için anlatıyor. Hayır, ben devleti zora sokmak için anlatmıyorum. Ya insanların aklıyla dalga geçiyor. 5 ton kokain yakalanmış, hastalık vardı diyor. Ondan polis yollayamadık. Ulan 5 ton kokain ulan un değil. Özel uçağını kaldırsana Türkiye'den bir tane. Ya Sülü, sen zannediyorsun ki postacılık bitti, adam göndermene gerek yok." dedi. Binlerce kilometre ötede hayır faaliyetleri. Erkam Yıldırım, avukatı aracılığıyla Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunurken babası eski başbakan Yıldırım da bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Oğlunun Venezuela'ya koronavirüs salgınıyla mücadeleye yardımcı olmak için gittiğini öne süren Yıldırım, Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği şekilde Ocak ve Şubat ayında değil, geçen yılın Aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de koronavirüs ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. Venezuela'da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. O münasebetle de onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Resmi heyetle gittiği gerçek dışıdır. Kendi imkanlarıyla, kendisi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir dedi. Ancak AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın bahsettiği 2020 Aralık ayında Venezuela'daki COVID-19 vaka sayıları bir önceki peak dönemi olan Eylül 2020 aylarına göre hayli düşüktü. 6 Aralık 2020'de Türkiye'de ortalama vaka sayısı 30 binin üzerinde olduğu tarihlerde bu rakam Venezuela'da 343'tü. Dahası Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyaretine ilişkin gümrük kayıtlarında maske sevkiyatına da rastlanmadı. Salgın sonrası yayımlanan tebliğe göre Türkiye'den yurt dışına gönderilecek 50'den fazla maskenin gümrük kayıtlarında yer alması zorunlu tutulmuştu. Gümrük kayıtlarına göre 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye'den Venezuela'ya hiçbir maske sevkiyatı yapılmamıştı. Aynı dönemde yapılan 1500 adetlik test kiti gönderiminin de Türkiye ve Venezuela'daki iki firma arasındaki ticari faaliyet olduğu belirlendi. Test kitlerini sağlık kuruluşlarına yönelik test ürünleri satışı yapan Venezuela'daki bir şirkete gönderen İstanbul merkezli firmanın sicil bilgilerinde Erkan Yıldırım ile herhangi bir bağlantı da tespit edilemedi. 38. Ayrımın sonu. Sayfa 327.